tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Gündemimiz Halep. Halep'ten tahliyeler, militanlar ve aileleri, sivillerin tahliyeleri başladı. Detaylarına bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları yıl sonu zirvesi için Brüksel'de toplanıyorlar. Sığınmacı mutabakatının uygulanması Türkiye ile güvenlik. Sadece Türkiye değil aslında gündemleri. Ukrayna ile ortaklık anlaşması, Rusya, Suriye ve Brexit gibi meseleler gündemlerinde. Türkiye'yi ilgilendiren kısımlarını öne çıkartacak şekilde tabii diğerlerinden de ayrılmaz Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu kriz düşünüldüğü zaman detaylarına bakmaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında AB uzmanı Cengiz Aktar'a bağlanacağız ve kendisinden daha birkaç gün önce Türkiye'de müzakerelerde yeni başlık açmama kararının Avrupa Birliği tarafından neredeyse müzakerelerin dondurulması manasına gelecek olan bu kararın anlamını çözmeye çalışacağız. 2017'den itibaren ilişkilerin nereye varacağını anlamaya çalışacağız Cengiz Aktar'la birlikte. Amerika'dan, dünyanın dört bir yanından sizin için aldığım notlar var, bunları paylaşacağım. Bizi İstanbul Bursa 106.4, Kocaeli 93.4'ten dinleyebilirsiniz. Ayrıca rsfm.com.tr'den internet üzerinden de dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Efendim, Halep'ten başlayalım. Halep'te son duruma bakmak lazım. Çünkü tam olarak anlaşma sağlandığı söylenmişti, ben de size buradan aktarmıştım. Ancak o anlaşma bir türlü nihayetlendirilememişti. Şimdi ise artık Rusya ve Türkiye, tabii tahliyelerde çok önemli rol oynadı Türkiye, onu belirtmek gerekiyor. Militanların ve ailelerinin bir türlü çıkışları olmadı. Çünkü büyük olasılıkla İranlı bir küçük milis grubu var orada. Hareket El Nüceba gibi birkaç grup daha olduğu söyleniyor. Onların aynı zamanda Batı medyasına çok yansımıyor ama Halep yakınlarında iki Şii köyü var, Fua ve Kefraya. İşte orada siviller perişan durumdalar. Onlardan çok fazla söz edilmiyor dünyada ama bu grupların da onların da tahliyesini istedikleri, bu yüzden pazarlıkların uzadığı bilgisini size verebilirim. Nihayet anlaşma sağlanmış olmalı ki sabah saatlerinden itibaren bunun işaretleri geldi. Nureddin Zengi Tugay'ından bir cihatçı, Ruslar ve Türk Kızılayı arasında müzakerelerden sonra ateşkes sağlandı diye tahliyeler başlayacak dedi. Hazırlıklar yapıldı. 20 otobüs, yeşil otobüslerden götürüldü. Vladimir Putin'in de Rus tarafı da devlet başkanında tahliye emrini, talimatını verdiğini söyledi. Suriye ordusu hafif silahlarıyla beraber cihatçıların çıkabileceğini, aileleriyle beraber çıkabileceklerini, güvenliklerini garanti ettiklerini söyledi ve son gelen bilgi, Rus Genelkurmay Başkanlığı ki izleme merkezini kuranlar da onlar zaten burada. Ateşkesin izlenmesi, çünkü bir takım grupların kim olduğunu bilmiyoruz ama ateşler açtıkları haberleri de, iddiaları da gelmişti. Sonunda Rus Genelkurmay Başkanlığı bir takım militanların tahliyesinin başladığını duyurdu. Sosyal medyadan da zaten fotoğrafları, görüntüleri, aslında sosyal medya belki en taze bilgilerin en farklı versiyonlarıyla anlatıldığı yer, oradan haberler geliyor. Rusya'nın bir başka açıklaması da başkent Şam'dan, kırsal kesimden 3674'ü militan, 5744 kişinin İdlib'e götürüldüğünü açıkladı. Şan Eşşik ve Et-Tel yerleşimlerinden, silahlı gruplardan bunların tamamen temizlendiği söyleniyor. Barışçı hayata dönmek isteyen 3624 kişinin affedildiği bilgisi verildi. Ayrıca insani yardım da ulaştırılmış gözüküyor. Evet, Şam'dan da böyle bir haber olduğunu aktarayım size. Evet, Rusya bu arada Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki Sukari mahallesini de ele geçirdiğini, tekrardan kontrol altına aldığını duyurmuştu. siviller bekliyor, tahliye edilmeyi bekleyen siviller vardı. Rakamlarını tam bilemiyoruz ama yaklaşık 5000 kişiden bahsediliyor. İnanın ben de size hangi rakamı versem ne kadarı doğru bilemiyorum. Bunlar biraz tahliyeden sonra anlaşılacak. Çünkü uzun süre Batı medyası 250 bin insandan bahsediyordu. Açıklanan Rusya izleme merkezi Rusya'da olduğu için ve orada şimdi sivillere yardımlar da başlamış vaziyette, sosyal medyaya yansıyan görüntüler de var. Yaklaşık 100 bin civarında, 100 bin, 110 bin civarında sivilin şimdiye kadar son operasyonlarla çıkartıldığını görüyoruz. 250 bin sayısı gerçek mi değil mi, bunu anlamamız için zaman geçmesi gerekecek, bunu belirteyim. Evet, işin diplomasi cephesinde de bir bilek güreşi var tabii. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ve Lavrov telefon üstüne telefon ettiler birbirlerine, konuşmalar oldu. Amerikalılar El-Kaide öncülüğündeki cihatçı grupların yenilmesini açıkçası engellemeye çalışmışlar gibi bir tablo çıkıyor. Çünkü sürekli olarak ateşkesten bahsediyorlar. Sadece siviller için değil, militan ve aktivistleri de aynı şekilde sivil kategorisinde değerlendiriyorlar. Oysa Amerikan medyası, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal oradaki militanlardan, hatta ılımlı olup olmadıklarını sorgulayan onlarca yazıya yer vermişti. Ama şimdi sadece olayı bir insani olaymış gibi aktarıyorlar. Suriye tarafı ise daha yakın zamanda teslim olan Suriye askerlerinin bizzat militanlar tarafından infaz edildiğini aktarıyor. İntikam saldırıları olmamasını umut etmek istiyoruz biz de bir an önce savaşın bitmesi için ve hayatın normale dönmesi için. Halep'te madalyonun öteki yüzünden bahsedenler de var. Özellikle Orta Doğu muhabiri deneyimli, kıdemli Robert Fisk'in son iki gündür Batı'yı çok sert eleştiren, tek taraflı yayın yapıldığını aktaran Batılı siyasetçileri de aynı şekilde Batı medyasında çok sert eleştiren yazıları var. Dikkat çekici bu yazılar. Onu da aktarmış olayım. Evet, Amerika ile Rusya arasındaki bilek güreşi Güvenlik Konseyi'ne taşınmıştı. Acil kodlu toplantı yapılmıştı Halep'teki gelişmeler nedeniyle. Samantha Power, Amerikan temsilci, olup bitenlerden Rusya, Suriye ve İran'ı sorumlu tutup Halepçe, Ruanda, Srebrenica ve şimdi de Halep dünya tarihinde modern kötülüğü tanımlayan olaylar arasında yer alacak. Sizin hiç utanmanız yok mu diye bir soru sordu. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vitali Churkin ise sert yanıt verdi. Amerika'nın IŞİD'in yaratılmasındaki rolünden dem vurdu kendisi. Krizin teşvik edilmesinden dem vurdu. Amerikalı temsilcinin ahlak dersi vermesi şaşırtıcı. Bana çok tuhaf geldi. Rahibe Teresa gibi konuşuyordu dedi. Ülkenizin hangi ülkeyi temsil ettiğinizi unutmayın. Ülkenizin geçmişteki eylemlerini unutmayın dedi. Zannedersem işte Vietnam'dan, Kamboçya'dan, Afganistan'dan, Irak'taki gözaltı merkezlerine, gizli gözaltı merkezlerine uzanan bir cephede herhalde Amerika'nın dünyadaki daha önceki icraatlarına atıf yapmış olsa gerek diye düşünüyoruz bu suçlamalara karşı. Evet, işin bir de Türkiye tarafına bakmak gerekiyor. Çünkü Rusya ile bu tahliye anlaşmasının kotarılmasında Türkiye'nin rolü büyük, bunu söylemek gerekiyor. Türkiye'nin üzerinde nüfuzu bulunan gruplar olduğu epeydir konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten önceki gece çıkıp doğrudan diğer grupları da değil Nusra cephesini andı bu tahliyelerle ilgili olarak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 27 Aralık'ta Moskova'da Türkiye-Rusya-İran üçlü toplantısı yapılacağını duyurdu. Rus tarafı Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, daha doğrusu Hüseyin Diriöz'ün bu toplantıyı doğruladığını aktarayım size. Aynı zamanda Çavuşoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'le Halep'teki son durumu telefonda görüştüğünü de aktarayım size. 27 Aralık'a kadar tabii Halep'te işler nasıl şekillenecek? Çünkü tahliyeler başlamış durumda. Zaten çok dar bir alan kalmıştı. 2,5 kilometre kareden bahsediliyor. 80 bin sivilden bahsettiler ama ben açıkçası çok anlayamadım. 2,5 kilometre kare alanda nasıl 80 bin sivil oluyor onu bilmiyorum. Ama 27 Aralık'ta bu üçlü toplantı herhalde çok kritik toplantı olacak. Ruhani İran Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı tebrik ettiğini aktarayım size. Yine sahadan Suriye ordusunun Palmira çevresindeki üssün yakınında tepeyi ele geçirdiğini aktarayım. Amerikalılar ve Batılılar Palmira'nın yeniden IŞİD'in eline düşmesinin karşısında çok soğukkanlı tutum takılmışlardı ve yeniden kontrolü ele aldı gibi cümlelerle vermişlerdi. Halep'in düştüğünü söylerken onu da hatırlatmak lazım. Dikkat çekici bir formülasyon çünkü bu. Çok IŞİD yanlısı bir formülasyon gibi doğrusu insanın aklına böyle görünce gelmiyor değil. Rus tarafı ise Türkiye ile Suriye konusunda ideallerin ortak olduğu vurguları yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vladimir Putin ile Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Halep konusunda kısmi ateşkes mutabakatını hayata geçirmesi için bu çabalar çerçevesinde oldu ve en son açıklanan da 2017 başında Türk-Rus üst düzey işbirliği konseyi toplantısı yapılacağı ve bu toplantıda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya geleceği yani bu toplantı muhtemelen büyük olasılıkla daha doğrulamasını beklemek lazım ama iki liderin yeniden buluşması için bir fırsat olacak gibi görünüyor. Evet, bir de tabii Suriye Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın açıklamaları var. Raşa Tüde'ye yaptığı özel söyleşi. Dikkat çekici, enteresan vurguları olduğunu size söylemeliyim. Halep örneğinde olduğu gibi batılı devletlerden gelen açıklamaları iyi okumamız lazım. Sivilleri değil teröristleri korumaya çalışıyorlar. Böyle görünüyor diyor. Ama en belki dikkat çekici mesajı aslında Trump'la ilgili verdiği Suriye'nin müttefiki olabilir dedi. Yeni seçilmiş 20 Ocak'ta göreve başlayacak Amerikan Başkanı Donald Trump için Suriye Cumhurbaşkanı terörle mücadelede ciddi olması halinde ülkesinin müttefiki olabileceğini söyledi Esad. Bunun dışında verdiği mesajlar Palmira'nın bir kez zaten kurtarıldığı, bir kez daha yeniden kontrolün geri alınacağı, Palmira'ya IŞİD'çilerin yeniden saldırabilmelerinin yolunun aslında Musul operasyonuyla açıldığı vurgusu. Bu da dikkat çekici çünkü Amerikalı askeri yetkililerin alenen IŞİD'çilerin batıdan Suriye'ye geçebilmeleri için, Suriye tarafına geçebilmeleri için onları çöle doğru sürmek lazım gibi açıklamalarını da işittik. Palmira'nın alınmasında da Musul'dan aktarılan militanların etkili olduğu iddiaları var. Beşar Esad da Amerikan yönetiminin bütün bunları görmezden geldiğini iddia ediyor. Diyor ki Amerikalılar adeta Palmira'nın IŞİD tarafından alınmasını istediler demeye getirdi. Eğer hükümet Palmira'yı almış olsaydı kültürel miras hakkında endişelenirlerdi. Palmira'ya saldırıyorlar. Bu saldırıların kınandığını, IŞİD'in saldırılarının kınandığını pek işitmiyoruz vurgusu yaptı. Vahabiliğin tehlikelerine dikkat çekti Suriye lideri. İnternetin de teröristlere bu ideolojiyi sınır tanımadan yayma imkanı verdiğini söyledi. Ilımlı İslam temelini kullanıyorlar. Bu ideoloji çok tehlikeli. Hiçbir coğrafi ya da politik sınır tanımıyor. Vurgusu yaptı. Herhangi bir ülke, Avrupa ya da Suriye fark etmez dedi. Bir başka önemli vurgusu da ticari işbirliği. Bundan sonra Suriye'nin altyapısının yeniden tesis edilmesiyle ilgili dostu Suriye'nin Rusya, Çin ve İran gibi ülkelere önceliğin verileceğini söyledi ticarette. Evet, Suriye'den son başlığımda Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz'den çektiği yolunda 18 ay sürmesi beklenen teknolojik yenileme sebebi gerekçe gösteriliyor. Epey uçuşlar yaptılar ama tabii Fransa böyle Suriye'de tekrar aktif rol oynamaya çalıştı ama pek de bir iş yapmış değil. Eyfel Kulesi'ni dün El-Kaide, Suriye'den El-Kaideci Fransa eleştirilerine sebebiyet verecek şekilde söndürdüler ışıklarını. Onu aktarayım. François Hollande açıkça Suriye'de İslamcı, siyasal İslamcı muhalefete destek vermişti ama tabii Fransa bir yandan da cihatçı grupların saldırısı altında olan bir ülke kendi Fransa içinde attıkları adımlarla Orta Doğu politikasında izledikleri çizgi arasında çok derin farklılıklar olduğu da göze çarpıyor. Evet, biraz rakkatan verebileceğim başlıklar var. Onun da sebebi Türkiye bağlamında söylemek gerekiyor. Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında. Amerika'nın Rakka operasyonu biliyorsunuz Suriye Demokratik Güçleri büyük kısmını YPG'nin, Kürtlerin YPG'sinin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri tarafından yürütülüyor. Amerika'dan en son mesajlar Türkiye'nin Rakka operasyonuna katılımının belirsizliğini koruduğu yönünde. Diğer yandan da Rojova'ya 7 helikopter silah indirdiği Amerikan yönetiminin bu muhaliflere taşınabilir hava savunma füzeleri, Manpads dedikleri, bunları bunun önünü açan bütçe onaylanmıştı. Sadece YPG değil tabii, diğer militan gruplara da bu sayede silah verilecek diye Amerika'da epey bir tartışma olduğunu size aktarayım. Ama bu arada da YPG'yi Türkiye yönetiminin terörist olarak nitelendirdiğini aktarmak lazım. Resim tabii daha fazla bu bağlamda karışıyor ve Türkiye'nin çok hoşlanacağı bir manzara çıkmıyor bu 7 silah dolusu, 7 helikopter meselesi. Rakka operasyonuna Türkiye'nin katılması her zamankinden daha zor gözüküyor. Fırat'ın gazabı ismini takmışlardı bu arada. Onu da aktarmış olayım. Obama'nın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'ün açıklamaları var. 400 bin IŞİD sempatizanının Twitter hesaplarını kapatmışlar, bunu aktarıyor. Biraz bilanço çıkartmış ve bu bilançoda da aslında Amerika'nın ne kadar çok iş yaptığı anlatılıyor ama enteresan zamanlaması, tam da aslında Suriye'de son Halep'ten El-Kaide ve cihatçı grupların sökülmesi, hatta bunları Amerikan medyası işte Amerika'nın desteklediği ılımlı gruplar diye de nitelendiriyor. Onlar söküldükten sonra artık fazla bir İdlib dışında bir merkezde kalmadı. IŞİD tarafı, Rakka tarafı IŞİD'in elinde. Amerika'nın çok fazla etkinliği kalmamışken Obama'nın özel temsilcisinin böyle bir bilanço çıkartması enteresan. Çok sayıda IŞİD militanını öldürdük de diyor. Şu kadar kilometre, 700 kilometre karelik alan kurtarıldı diyor. İşte bayağı rakamlar verilmiş. Yabancısı 40 bine ulaştığı düşünülen yabancı savaşçıların akışı durdurulduğu gibi bir takım bilgiler var verdiği briefinginin içinde. Evet, Amerikalılar Suudi Arabistan'a Yemen operasyonunda destek oluyorlar. Bu yüzden de çok eleştirilerle karşı karşıyalar. Çok fazla sivil ölümü var. İnsanlar Halep'ten bahsediyor ama tabii Yemen'den daha az, Yemen daha gündem oluyor. Çünkü Yemen tarafında işin Şiiler var, İran var. Çok da dünya gündemine getirilmiyor. Fakat sivil ölümler konusunda endişeler de diğer yandan artarken silah kısıtlamasına gitmeye karar vermiş durumda Amerikan yönetimi. Tümüyle Suudi Arabistan'a silah satışını yasaklamıyorlar tabii, kısıtlamaya gidiyorlar. Havadan atılan cephaneler ve hassas güdümlü mühimmatların yabancı ülkelere yapılan bazı satışlarında ilerlememe kararı aldık diye açıklamışlar bunu. Ama yine silah satışı devam edecek, askeri işbirliği devam edecek. Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan öncülüğündeki Sünni koalisyonun sivil ölümlerin çoğundan sorumlu olduğunu söylüyor. 7 binde kalmıştı ama yani bunların çoğu da çocuklardan oluşuyor. Daha henüz tam oradan da rakam bilmiyoruz. Bu arada Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve beraberindeki heyet Suudi Arabistan'ı geçen hafta ziyaret etmişti. Başını örtmeyi ve abaya giymeyi reddetmiş kendisi. Tabii atmosfer şu: Angela Merkel, Almanya Başbakanı, ben de size aktarmıştım, mümkün olan her yerde bu burka yasağı çağrısı yapmıştı. Bu doğrultuda herhalde o da bu üstünü başını Suudilerin yaptığı gibi örtmeyi reddetmiş. O yüzden de Suudi kullanıcılar tepki vermişler, nasıl olur da böyle bir şey yapar diye. Lacivert takım elbise giymiş gayet şey. Bir yandan da Alman medyasında konuşmuş: heyetimdeki hiçbir kadın abaya giymek zorunda değil. Giyeceğiniz kıyafetleri seçme hakkı hem erkek hem de kadınların paylaştığı bir hak. Kadınların abaya giymeye zorlanması beni rahatsız ediyor demiş Ursula von der Leyen. Evet, Amerika'ya geçelim. Amerika'da Donald Trump ekibini hazırlıyor. İşte İçişleri Bakanlığı için eski bir Deniz Kuvvetleri mensubu Ryan Zinke ismini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'na Rex Tillerson'u seçmişti. Fakat kendisi Exxon Mobil'in başındaki isim, CEO'su. Onun Senato'daki onayında sıkıntılar yaşanabileceği tartışmaları var Amerikan medyasında. Özellikle Rusya'yla yakınlığından şikayet ediyorlar Amerika'da. Bir takım Hillary Clinton destekçileri, işte bazı neokonlar Cumhuriyetçi Parti içerisinde. Dolayısıyla Tillerson'ın onaylanmama olasılığı bulunduğu söyleniyor. Bu arada bir suçlama da ta Rusya Devlet Başkanı'na uzanmış vaziyette. Başkanlık seçimlerine yönelik kampanya döneminde hackleme skandalının Rusya'nın karıştığı iddialarını artık böyle Putin'e kadar vardırmış vaziyetteler. Amerikan muhalif medyası da bütün bu 200 kadar Rus internet ajan internet sitesi üzerinden operasyon yapıldığı iddiaları taşındı. Fakat Amerikan muhalif medyası da bu haberleri sorguluyor ve bu haberlerin tümünün aslında CIA'nin bir komplosu olduğunu söylüyor. Yani Rus ajanları icat etmek ve bu bilgileri yaymak şeklinde bir kampanya yapıldı, organize oldu ve bunun arkasında, bu kadar organize bir girişimin arkasında ancak CIA'nin bulunabileceği ve aslında bunun da Amerikan establishment'ı diyelim, kurumsal yapısı içerisinde bir iç savaşın alameti olduğu eleştirileri var. Tabii iddialar havada uçuşuyor, biz bilemiyoruz bunları ama Trump'ın gelişi öncesinde hakikaten tavana vurmuş durumda. Özellikle savunma sanayi, Lockheed'in ürettiği F-35 uçaklarını çok pahalı bulup eleştirmesi, işte Air Force One alınacak Boeing ile ilgili o tartışmalar derken böyle savunma sanayine yükleniyor. Donald Trump kısıntıya gidecek vurguları var. Ya Donald Trump nasıl Amerikan başkanı olacak diye daha şimdiden benim kafama kuşkular düşmüş vaziyette. Amerika'daki normal bildiğimiz kurumsal yapıyı sarsacak mesajları nedeniyle. Öte yandan içeride de çok tartışmalı icraatlara imza atıyor. Mesela iklim değişikliği konusunda Amerika içinde dış politikada savunma sanayi vesaire değil ama Amerikalıların hayatlarını birebir ilgilendiren meselelerde iklim değişikliği gibi. Mesela alternatif enerjilere yatırım yapılması gereken Enerji Bakanlığı'nın başına bütün bunlara karşı çıkan petrolcü eski Texas valisini getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir yandan Amerika için demagog, işte Amerikalıların günlük hayatında sorun çıkartacak bir lider tablosu çıkıyor. Ama dış politikada da Amerika'nın o bildik emperyal mantığını, çerçevesini zorlayacak. Bu yüzden de sanki önlenmesi gereken birilerinin önlenmesini gerektiğini düşündüğü bir isim olarak çıkıyor. Onu da aktarmış oluyor. Evet, bir notum daha vardı, onu unutmuşum. Trump'ın genel sekreteri Reince Priebus olacak diye açıklanmış. Günlük basın toplantısı geleneğini sorguladıklarını söylemiş. Başka türlü yapmanın yollarına bakıyoruz demiş. Her gün briefing düzenliyorlar. Gazeteciler soru soruyor, onlar yanıt veriyorlar. Biz de haber yapıyoruz bu arada. Bunu sorgulamış. Bu bundan sonra olmayabilir. Donald Trump'ın siyasi sistemi alt üst etme girişimlerinden bir tanesi olarak ortaya konulabilir bu. Amerikan Merkez Bankası Fed'in politika faiz oranını 25 bas puan arttırarak 0.50-0.75 aralığına yükseltmesinin tabii yankıları var. Onu belirtmek lazım. Bütün dünyada gelişmekte olan ülkeleri etkilemesi bekleniyor. Faiz arttırımı kararıyla Fed Başkanı dün akşam canlı yayınlardaydı. Dedi ki faiz artışının devam edeceğini söyledi bir de. Enflasyonun birkaç yıl içerisinde %2'ye ulaşmasının beklendiğini, istihdam koşulları, tabii bunları Amerika'ya göre söylüyor. Bunların da bizim gibi Türkiye gibi de gelişmekte olan piyasaları etkileyecek yankıları olacak. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu arada Tokyo'da Japonya ile Kuril Adaları dahil olmak üzere ikili ilişkileri daha da yakınlaştırmak için girişimlerde bulunduğunu söyleyelim. Brexit ile ilgili AB Britanya arasında ticari anlaşmanın nihai şekli alması 10 yılı bulacakmış. Avrupalılar Brexit'i tartışıyorlar. Onu aktaralım. New York'ta bir kabataş vakası var. 18 yaşında Yasmin Swade. New York metrosunda 3 sarhoş beyaz erkeğin kendisine terörist diye hakaret edip başörtüsünü çekmeye çalıştığını kendisi öne sürmüş. Olayın yalnız tanığı yok. Video kaydı da yok. Genelde koyarlar, kamerada koyarlar. Sonunda fakat genç kadın kendisi demiş ki benim aile sorunlarım var, dikkat çekmek için bu hikayeyi uydurdum demiş. Şimdi bir yıl hapisle yargılanacakmış kendisi. Tunus'ta yargının 13 yaşında bir kız çocuğunun kendisini hamile bırakan akrabasıyla evlendirilmesine hükmetmesi büyük tepki yarattı. Sivil toplum kuruluşları, gösteriler, protestolar düzenliyorlar. Kararı adeta isyan ettiler. İsrail meclisinde de iki kadının eteklerinin kısa bulunması gerekçesiyle içeri alınmamalarının ardından yağmur ve fırtınaya rağmen 40 meclis çalışanı kadın işe mini etekler, kısa elbiselerle gelmişler. Saatlerce alınmasalar da kimileri bir şekilde karambolde içeri girmeyi başarmışlar. Evet, birazdan Cengiz Aktar'la ikinci yarıda AB Liderler Zirvesi'ni konuşacağız. Sığınmacı mutabakatı, güvenlik, Ukrayna ile ortaklık anlaşması gibi ki çıkmış gibi gözüküyor karar. Öncesinde tabii Brexit var, Rusya var zirvede. AB Türkiye sığınmacı mutabakatını gözden geçirecekler ve üyelik müzakerelerine doğrudan bir atıf yapmalarının beklenmediğini söyleyelim. Kıbrıs'ı konuşacaklar bu arada. Ama işte yeni başlık açılmaması gibi bir durum var. Buna da AB Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik tepki gösterdi. Bir basın toplantısı, Almanya temaslarından sonra bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki Türkiye karşıtlığı üzerine politik kariyer yapıyorlar. Birbirimiz hakkında değil, yine birbirimizle konuşalım. Avusturya'nın yalnız kalarak da olsa Türkiye'ye olumsuz tutum takılmasını eleştirdi. Avrupa Birliği'nin bundan sonra çok zorlanacağını, 5 ülkede seçimler yapılacağını, hangi Avrupa, ne olacak ki Avrupa projesi, nereye varacak ki zaten dedi. Ve fasıl aşmamanın bir çeşit istismar anlamına Türkiye'ye geldiğini kendisi söyledi. Birazdan detaylarıyla konuşacağız. Fransa'da OHAL uzatıldı. Fransız sosyalistleri Hollande'ın koltuğuna da iki siyasi parti üyelik ücretleri bile ödememişler, o ortaya çıktı. Polonya'da sıkı yönetim yasasını yürürlüğe soktular. 35. yıl dönümünde sokulmuş daha doğrusu. Ülke çapında hükümet karşı gösteriler düzenlendi. Toplanma özgürlüğü engellenmeye çalışılıyor Polonya'da. İspanya'da Anayasa Mahkemesi Katalanların bağımsızlık referandumu kararını bloke etti. Onu aktaralım. Afganistan'ın kuzeyinde eski vali Ahmet Eşçi, Cumhurbaşkanı yardımcısı Abdülraşit Dostum'un kendisini kaçırıp cinsel tacizde bulunduğu iddiasını ortaya attı. Bayağı büyük tartışmalar var orada. Filipinler'de de devlet başkanı Rodrigo Duterte, belediye başkanı olduğu dönemde polislere örnek olmak için bazı zanlıları, uyuşturucu zanlıları bunlar, şahsen öldürdüğünü itiraf etmiş. Büyük bir uyuşturucuya savaş açmış durumda ama işi tek katiliye kadar vardırmış anlaşılan. FARC, Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri ise barış sürecine dahil olmayı reddeden 5 komutanını ihraç etmiş durumda. Kolombiyalılar Nobel Barış Ödülü'ne kavuşmuşlardı devlet başkanları nezdinde. Onu aktaralım. Da Vinci'nin kayıp eseri keşfedilmiş Milano'da 1482-1485 yıllarında tahmin ediliyor. Yapıldığı tahmin ediliyor. 15 milyon euroluk değer biçiliyor. Aziz Sebastian'ı tasvir ediyormuş bu. Emekli bir doktorun babasından kalan resim koleksiyonunu Paris'te bir müzayede evine getirmesiyle ortaya çıkmış. Hitler'in doğduğu eve el koydu Avusturya parlamentosu. Onu aktaralım. Yasayı onayladılar. Evet, Twitter'dan canlı yayın devri başlamış. Kullanıcılar artık Periskop'ta paylaşırken olduğu gibi canlı yayın yapabileceklermiş. Bu uygulama devreye sokulmuş. Yahoo'nun da son skandalı var. 2013'te gerçekleşen hackleme olayında 1 milyardan fazla kullanıcının etkilenmiş olabileceği söyleniyor. Efendim, eksenin ilk yarısını burada kapatalım. Federico Obele'den Somewhere Else'ı dinleyelim. Az sonra Cengiz Aktar'la beraber buradayız. Bizden ayrılın.
I feel like my life is happening.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Türkiye-AB ilişkilerine bakacağız. Aslında önemli gelişmeler gerçekleşiyor. Bir zamanlar çok derinlemesine konuştuğumuz başlıklar şimdi karşılıklı retoriklerle Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bambaşka bir yere, retoriğin sertleşmesiyle bambaşka bir yere varmış durumda. Bugün AB Liderler Zirvesi var. Bundan sonra ilişkiler nasıl olacak Türkiye ile? AB Liderler Zirvesi Türkiye ile ilgili değil ama başka dertleri de var çünkü Avrupa Birliği'nin. Rusya, Suriye, Brexit gibi en başta kendi mali sorunları ve sığınmacı krizi elbette. Ama Türkiye'de zaten bu bütün bu başlıkların bir şekilde göbeğine oturuyor. Hattımızın diğer ucunda Cengiz Aktar var. AB uzmanımız diyelim. Türkiye'nin kıdemli AB uzmanı diyeceğim Cengiz Aktar. Hoş geldiniz yayınımıza.
Ceyda Karan, merhaba.
Efendim şimdi ben ilk yarıda fazla bir şey aktarmadım. Daha çok Halep'ti, Suriye'ydi, onlarla uğraşıyordum. Ama tabii Türkiye için önemli bir şey, gidişat için çok çok sayıda eleştiriler yapılıyor yurt dışından. Türkiye'den bunlara yanıtlar veriliyor ve zaten Avrupa Parlamentosu'nun müzakerelerin artık dondurulması yönündeki tavsiye kararının ardından biraz da bir bezginlik hasıl olmuştu. Ama şunu anlıyoruz ki Avrupa Birliği sanki köprüleri atmak istemiyor ama öne doğru da bir başka adım atmak da istemiyor ve 2017 için çeşitli rivayetler dolaşıyor. İşte yeniden işte şunlar konuşulur, bunlar konuşulur deniyor ama sanki de süreç artık burada donmuş kalmış, hatta bitmiş mi diye soracağım size.
Valla köprüler atılmasın, o yönde mesajlar geliyor Avrupa'dan ama köprü yok ortada. Yani şöyle bir beyan vardı, gözden kaçtı geçenlerde, bu Johannes Hahn, yani komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Avusturyalı Hristiyan Demokrat Johannes Hahn, ki Türkiye'nin bir numaralı muhatabı olması gereken şahsiyet, dedi ki bu müzakerelerin dondurulması veya askıya alınması talebinin bir manası yok. Zaten biz 15 Temmuz'dan bu yana müzakere falan etmiyoruz dedi. Hı hı. Yani bu en yetkili ağız. Ondan öncesinde de zaten dişe dokunur bir şey olmuyordu. İki tane uyduruk fasıl açıldı son bir yıl içerisinde. Yani hiçbir şekilde üyelikle, yani üyelik ve uyum konusunda kritik olmayan iki fasıldır bunlar. O kadar. Yani zaten bir şey olduğu yok. Şimdi bu kararın, yani tavsiye kararının, Avrupa Parlamentosu'nun 24 Kasım'da aldığı kararın illaki bir yansıması olacaktı. Hı hı. Şu sıralarda cereyan eden, önce Genel İşler Konseyi, yani Dışişleri Bakanları Konseyi ve onların hazırladığı, şu sıralarda cereyan eden Avrupa Konseyi, yani yıl sonu muhtat zirvesi ne yansıyacaktı, yansıması beklendi ve de yansıdı açıkçası. Çünkü yani gündemde yoktu daha önce, yani veya genel geçer bir yaklaşımla kurtaracaklardı ama işin içine Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararı girdi ve bunu görmezden gelemediler tabii. Hı hı. Şimdi buna ilaveten bir de tavsiye kararı altını çizerek söylüyorum. Esas tabii bu konuda, yani askıya alma veya durdurma falan, yetki tamamen üye devletlerde. Şimdi bu üye devletler arasında bir Avusturya epeydir. Hı hı. Açık artık bu işin bitmesi gerektiğini dile getiriyor. Evet. Yalnız sanılmasın ki geriye kalan 27 veya 26 ülke, İngiltere'yi saymazsak, onlar çok hevesli Türkiye ile müzakere edilsin falan. Yok öyle bir şey. Hı-hı. Onlar sadece Avusturya'nın yüksek sesle söylediğini toplantılarda, yani kapalı toplantılarda açık açık söylüyorlar ama basının önünde söylemiyorlar. Hı-hı. Yani yani esas bugünkü toplantıdan bir şey çıkmayacak. Türkiye'de basında bununla ilgili bir dolu hatalı haber var. Esas karar, alınmayan karar Genel İşler Konseyi'nde alındı evvelsi gün. Yani ne alındı orada? Şu dendi ve aslında oradan da karar çıkmadı. Çünkü Avusturya ısrar etti ve vetoladı Türkiye ile ilgili bölümü. Dolayısıyla bütün genişleme paketiyle ilgili karar çıkmadı. Slovakya dönem başkanlığının bir presidency conclusion dediğimiz, yani başkanlık beyanatı yayınlandı. O kadar. Şimdi şu orada çok önemli bir gelişme oldu. Avusturya'yı ikna edebilmek için geriye kalan ülkeler şöyle bir ibare teklif ettiler. Hali hazırda zaten yeni fasılların açılması söz konusu değildir. Avusturya'ya bu da yetmedi. Ancak bu ibare orada kaldı. Yani hasılı kelam, Avrupa Birliği ülkeleri malumu ilan etmiş oldu aslında. Ve zaten olmayan müzakereler yani neredeyse resmiyet kazanmış durumda. Şimdi bunu yani bunu nasıl tersine çeviririz, ne olur falan, bütün bunlar tabii mümkün. Ama yani Türkiye'nin girdiği yolda ve demin adını ettiğiniz, yani bu basın üzerinden atışmalar, retorik, hatta yani diplomasiye asla sığmayacak ifadeler karşılıklı neler neler söyleniyor. Yani Martin Schulz, Avrupa Parlamentosu Başkanı, ki müstakbel Almanya Dışişleri Bakanı olacak ve yani şansölye olacak. Ve onunla ilgili neler söylendi biliyorsunuz Türkiye basın, Türkiye'de basında. Yani yani rüya görmemek lazım. Yani bu mesele yani tersine kolay kolay dönmez. Kıbrıs'tan medet umanlar var.
Evet,
yani
onu soracaktım. Şimdi tabii Kıbrıs, ben de yakın zamanda gittim Kıbrıs'a. Hatta ben daha umutsuz bakıyordum ama Kıbrıs'taki arkadaşlarım bir şekilde, Kıbrıs'ta olanlar, Mustafa Akıncı'nın çok büyük çabalar sarf ettiğinden hareketle daha ümit var bir yazı yazmama da müsebbibi oldular, daha doğrusu o yazının. Hakikaten bu konuda bir gelişme Avrupa Birliği bağlamında bekleyebilir miyiz? Yani böyle hani dediğiniz gibi aslında her şey dondurulmuş gözüküyor. Resmi, iyi bir ifade, olmayan müzakereler neredeyse resmiyet kazanıyor belki bu durumda. Tabii. Ama karambolde hani tümüyle de hani köprü kalmadı ama hani biz artık AB'den çıktık, vazgeçtik ya da AB Türkiye artık gitsin de diyemediği için hani ilişkileri belki sürdürülemeyen bu ilişkiler ortadayken bir Kıbrıs aradan bir Kıbrıs açılımı sıyrılması durumu olabilir mi?
Ama çok zor. Yani çok zor. Çünkü dedin şu, birincisi ortada bir şey yok. Yani inşallah olur. İnşallah Federal Kıbrıs kurulur falan. Bunları yerinde dinlediniz zaten. Ancak yani hiçbir garantisi yok. Yani referandumdan ne çıkacak? Oradan buradan toprak talep eden Ankara, Kıbrıs'ta %3-4 civarında da olsa toprak vermeye razı olacak mı? CHP, MHP buna nasıl tepki verecek? Tam bütün bunlar soru işaretleri. Varsayalım ki oldu. Tekrar ediyorum. İnşallah da olur. Hiç olmazsa onlar kendilerini kurtarır. Kıbrıslı Türklerden bahsediyorum. Ancak bunun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği sürecine olumlu olarak yansıması ham hayaldir. Neden? Çünkü yani burada sorun Kıbrıs'ın bloke ettiği 14 fasıl değil ki. Önemli olan o 14 fasıl, yani o blokaj kalktı diyelim. Avusturya'yı ne yapacaksınız? Avusturya'nın söylediği ve üstelik tabii gizli gizli diğer bir dolu başka ülke var. Yani sayayım ben size: Belçika, Hollanda, Slovakya, Bulgaristan, Fransa. Yani bunlar asla yeni fasıl falan açılmasını istemiyorlar. Zaten bir tane bir ülke dahi yeter zaten yine fasıl açılması için. Yine istediği kadar Kıbrıs'ın 14 fasılla ilgili vetosu ortadan kalksın, yine açılmaz. Yani dolayısıyla burada hakikaten gerçekçi olmak gerekiyor. Evet.
Ama şimdi bir pamuk ipliği olarak, belki bir pamuk ipliği olarak hani öyle bir yorum yapılabilir mi? O da olmaz diyorsunuz.
Maalesef. Yani ben işin daha da vahim yerlere doğru gideceği kanaatindeyim. Zira gümrük birliği, yani yegane pamuk ipliği gümrük birliği. Şimdi gümrük birliğinin revizyonu meselesi ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan en somut, en elle tutulur ilişkisi. Şimdi Avrupa Parlamentosu'ndan ve üstelik Avrupa Parlamentosu'nun orada Türkiye'de sanılanın aksine önemli bir yetkisi var. Yani o revizyon Avrupa Parlamentosu'nun o oluru olmadan kabul edilmez. Daha ortada revizyon da yok ama şöyle mesajlar geldi parlamentodan. Bu durumda yani Türkiye'nin içinde bulunduğu tamamen yani uyumsuz Kopenhag siyasi kriteriyle uzaktan yakından alakası olmayan bir aday konumundan ışığında gümrük birliğine revizyonu da olmaz dedi mesela Yeşiller. Hı hı. Avrupa Parlamentosu'ndaki tartışmalarda Avusturya aynı şekilde yani yeni müzakere faslı açılmayacağı gibi gümrük birliğinin revizyonu da söz konusu olamaz dedi. Dolayısıyla esas mesele o ki o Türkiye'deki ihracatçıyı birebir yakından ilgilendiren bir mesele. Şimdi bütün bu sahtekarlığın nedeni nedir? Yani Avrupa açısından söylüyorum. Çünkü efendim diyalog yolları kapanmasın, köprüler demin söylediğiniz işte açık kalsın falan. Hı hı. Böyle bir şey yok. Yani ortada böyle bir diyalog falan yok. Sağırlar diyaloğu var bir kere. Ve Türkiye, Ankara bir şey söylüyor. Avrupalılar bambaşka bir şey söylüyor. Kimse birbirini dinlemiyor. Hı hı. Ve asla bir ortak ortak bir nokta yok. Şimdi neden? Bir NATO meselesi var. Yani Türkiye'yi son tahlilde Rusya'nın kucağına daha fazla düşmesini engellemek istiyor Avrupalılar, Batılılar. Birinci neden bu. İkincisi ticaret yapıyorlar. Yani sonuçta ticaret yapıyorlar ve Türkiye'ye dünya kadar mal satıyorlar. Ondan sonra Türkiye'ye iyi görünmek istiyorlar. Yani bunu en
kendi çıkarları
yapan. Tabii bunu en göstere yapan da şey Almanya. Üçüncüsü de mülteci meselesi tabii. Evet. Yani mülteci meselesinde işte Türkiye bir nevi yani mülteci kampı haline geldi. Evet. O da onların işine geliyor. Dolayısıyla müzakereler sürsün, diyalog yolları açık kalsın, köprüler atılmasın falan gibi son derece sahtekarca ve diğer taraftan aslında işlerine gelen, ne anlamda işlerine gelen, çünkü Türkiye otoriterleştikçe, Türkiye gayri demokratik ilerleştikçe Avrupa Birliği'nden artık tamamen yani üyelik perspektifi yok olmuş durumda.
Ama Cem Gizaktar, şunu da sormak istiyorum. Tabii bütün bunlar doğru, eleştiriler de doğru. Fakat biraz dünyada zannedersem öyle bir yere gidiyor. Şimdi Ömer Çelik'in en son açıklamalarını, fasıllar açılmasın demek konuşmayalım demektir başlıklı bir takım açıklamaları oldu. Hangi Avrupa'ya gireceğiz ki biz? Ortada Avrupa mı? Şimdi Brexit var, işte bir sürü sancısı var, 5 ülkede seçimler var, aşırı sağcı tehlike var. Hakikaten işte Fransa'da başlayacak sonbaharda, işte Avusturya'da atlatıldı gibi oldu ama her şey bitmiş de değil. Yani mesela Almanya'da Merkel'in yine şeyi yüksek ama hani bir yıla kim öle kim kala belki olacak. Almanya için alternatif diye bir şey var ve kritik eyaletlerde hakikaten darbeler yediler. Dolayısıyla böyle bir ortada sıkıntı var. Transatlantik hattında Trump'la ilgili çok ciddi sıkıntı var. Dolayısıyla hani şimdi işin otoriterleşme vesaire boyutları bir yana, bugün şey gördüm, Polonya'da toplanma özgürlüğü kısıtlanıyor. Yani Avrupa Birliği üyesi Polonya. Yani şimdi o zaman da şöyle bir şey oluyor. Şimdi Türkiye'ye dönüp ne diyecekler ki? O zaman Türkiye'de siz kendi içinize bakın. Siz ne haldesiniz? Diyor. Yani iş buna döndü.
Valla ilmi siyasette şöyle bir ön kabul vardır. Yani demokrasi mükemmel bir yönetim biçimi değildir ama daha iyisi de yani daha iyisi de yoktur. Yani o yüzden yani Avrupa Birliği için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani çıkarımızın nerede olduğunu iyi görmemizde fayda var. Yani Türkiye'nin öyle çok fazla bir alternatifi yok. Yani Şangay İşbirliği Teşkilatı asla Avrupa Birliği ile karşılaştırılmayacak bir teşkilat.
Farklı Türkiye zaten.
Yani alakası yok. Yani Türkiye işte bambaşka bir yere gider yani isterse gider. Gidiyor da zaten. Yani herhalde bugün bir kamuoyu açtı veya bir referandum yapılsa girelim mi girmeyelim mi diye Yani bence %50'nin üzerinde girmeyelim çıkabilir. Dolayısıyla yani toplumlar böyle intihar ederler zaten. Yani bakmayın Brexit falan diyoruz ama İngilizler bin pişman yani Brexit'ten.
Öyle mi diyorsunuz?
Açık ve net. Yani sadece sokaktaki İngiliz değil, yani establishment ve iş dünyası yani bin pişmanlar yani. O yüzden yani bu gidişat da iyi değil. Efendim bin tane sorun var. Polonya'nın yanında Macaristan var. O var, evet. Bu var da Yunanistan'ın ne olacağı belli değil. Tekrar bir küçük kriz yaşanıyor. Falan yani Fransa'nın gideceği, Le Pen ikinci gelecek falan ama son tahlilde iddia edildiği gibi işte Avrupa çöküyor. Yok işte Avrupa faşizme teslim oluyor. Yok böyle bir şey yani biz. Dolayısıyla yani biz önce bir hani hele bir dahil olalım ki artık bence öyle bir ihtimal pek kalmadı. Ama bunun tabii yani bunun işin siyasi ayağı, o yüzden gümrük birliğinden bahsettim ve altını çizerek söylüyorum yani.
Orada da Türkiye, yani gümrük birliği Türkiye'nin de çok lehine değil eleştirileri var zaten.
Hakikaten öyle tabii, başından beri 21 yıl oldu.
Evet, yeni de değil anlaşma. Bu. Evet.
21 yıl oldu ve illaki revize edilmesi gerekiyor. Ama niye eskidi? Çünkü gümrük birliği üyelik yolunda bir etaptır. Öyle düşünülmüştür. Üyelik olmayınca bütün sorunlar ortaya çıktı. Mesela hizmetler ve tarım dahil değildir. Bunun gibi bir dolu sorun var. İllaki revize edilmesi gerekiyor. Şimdi yalnız şu var. Şimdi bırakalım işin iktisadiyatını, siyasetini. İşin çok ciddi ve Türkiye'yi birebir ilgilendiren bir iktisadi boyutu var. Yani Türkiye'nin bir numaralı partneri Avrupa Birliği her anlamda, hem doğrudan yabancı sermaye anlamında hem de ihracat anlamında. Ve bu ihracatı yapanlar da ağırlıklı olarak Anadolu Kaplanları. Yani AKP'nin tabanını oluşturan iş dünyası. Şimdi dolayısıyla bunun şakası yok. Ama ne var? Giderek hızla yani bu ev yapımı krizlerle birlikte alınan yanlış kararlar ve alınmayan kararlarla birlikte artık dünyada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmayacağı günün birinde algısı yerleşti. Şimdi bu Türkiye açısından çok tehlikeli. Çünkü şöyle bir üstün kabul vardır. AB ile müzakereye başlayan her ülke uzasa da uzamasa da eninde sonunda üye olur. Türkiye ilk defa bir istisna olarak ortaya çıkmış durumda. Bu Türkiye'ye çok zarar verir.
Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Cengiz Aktar'a. Süremizi doldurduk. Doldurmasaydık çok konuşulacak mevzu. Çok da konuşmuyoruz artık. Yani hep böyle sadece karşılıklı retoriklerden yola çıkarak konuşuyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz izahatlar için. Evet, eksenin sonuna geldik. Nora Nur'dan Forget What I Said'le veda edelim size bugün. I get the blues, I get high, I'll explode like dying. I'm hard when I'm soft, and I'm cold when I'm feeling hot. Sometimes I guess things just happen too fast. Forget what I said, forget what I did. It's not what I meant, so can you forgive? Stress came along, I'm taking it back. You under my black magic spell, and I can kiss you like nobody else. Yeah.
their hands of my best. Forget what I said, forget what I did. It's not what I meant. So can you forgive? Just give my wrong, I'm taking it back. Please forget.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahlakı.